Ayrım 21. Ölüme Eş. Bernhard Eichner. Sayfa 258. Pis herif, nasıl da sırıtıyor. Elinden gelse oracıkta bitirecek işi de. Üstü kapalı tehdit ediyor. Gözünü korkutmak istiyor. Onu gözünün önünden ayırmayacağını söylüyor Bloom'a. Bloom güçlükle ayakta durabiliyor. Elinden geleni yaptı. Öfkesini içine attı, rol yaptı. Kendisinden nefret etmesine sebep olan şeyler söyledi. Üzgünüm dedi Bloom. Çocuklarının bir babaya ihtiyacı var dedi Massimo. Senin de ölmeni istemiyorum Bloom. Öyle güzelsin ki Bloom. Ben seni korurum Bloom. Yalancı domuz. Merdivenlerden iniyor. Evin kapısı açılıyor ve kapanıyor. Bloom çocukların yanına koşuyor. O adam bir daha asla Uma'ya dokunamayacak. Nela'yı bir daha asla kucağına almayacak. Bloom bundan sonra bir an bile çocukları için kaygılanmak zorunda kalmayacak. Massimo çocukları bir daha asla görmeyecek. Uma ve Nela, televizyondan ayrılmayan çocuk gözleri, o rengarenk dünyada kalmak istiyor çocuklar. Bloom'un öpücüklerine göz yumuyorlar sadece. Endişeye, gözyaşlarına, korkuya vakit yok. Biraz daha anne, bu çok kısaydı anne, biraz daha lütfen. Sadece televizyon seyreden çocuklar, diğer her şey önemsiz, korkmalarını gerektirecek hiçbir şey yok. Her şey olması gerektiği gibi, diğerleri gibi alelade bir gün, hiçbir şey huzursuz etmiyor onları. Massimo hayatlarının bir parçası, anne babalarının bir arkadaşı. Öyle sık geldi ki oraya, öyle çok oturdular ki kucağında. Ondan korkmuyorlar, giderken yanaklarından öptüler, sonra da ekrandaki penguenlere döndüler. Massimo evden gitti ve bir daha asla bu eve adımını atmayacak. Bloom nefes alıyor ve nefes veriyor. Bir süre orada öylece duruyor. Ne yapacağını, neler olacağını düşünüyor. Nasıl yapacağını ve nerede, öncesinde neler olması gerektiğini, o iğrenç özel dedektife neler söyleyeceğini. Çünkü o hala orada, hala evin önüne park ediyor arabasını. Çünkü o hala para istiyor. Shrettle kırmızı mayolu, küçük şişman adam. Bloom aşağıya doğru yürürken onun ortadan kaybolmasını sağlayacak kelimeleri arıyor. Kızlar televizyonun karşısında büyülenmiş gibi oturmaya devam ederken Bloom bu sorunu kökten çözecek. Bahçeden geçiyor, ana kapıdan yola çıkıyor, Mark'ın öldüğü yere doğru yürüyor. Shrettle arabasında, camını tıklatacak ve ona kalırsa öleceğini söyleyecek. Sadece bir cümle, tek bir cümle yetiyor. Çünkü öyle hissediyor, çünkü öfkeli, çünkü her şeyi yakıp yıkabilir. Massimo çocuklarına dokunduğu için, onunla yattığı için, Mark öldüğü için, artık hiçbir şey eskisi gibi olmadığı için, eskiden her şey yolunda olduğu için, o araba gelmeden önce mutlu olduğu için, Bloom tekrar bir şeyler olana dek beklemiyor, ona doğru eğiliyor ve buz gibi bir sesle "Defolup gitmezsen seni öldüreceğim," diyor. Shrettle Bloom'un o cümleyi söyleyen dudaklarını, gözlerini görüyor ve biliyor ciddi olduğunu, hiç şakası olmadığını, bunu yapabileceğini. Shrettle ve Bloom birbirlerine 10 saniye boyunca bakıyorlar. Sonra Bloom başını arabadan geri çekiyor ve gidiyor. Arkasına bakmadan eve dönüyor. Arkasından bir motor çalışıyor ve Shrettle'ın arabası yokuş aşağı gidiyor. Bloom merdivenden yukarıya çıkıyor ve çocukların yanına oturuyor. Başı neredeyse infilak edecek. Beyninde yüzlerce düşünce dönüp durduğu, içinde fırtınalar koptuğu, çabucak bir şeyler yapmak zorunda olduğu için. Bloom koltukta çocukların yanında oturuyor ve gözünü kırpmadan televizyona bakıyor. Arımaya uçuyor. Massimo bir katil. Bloom harekete geçmeye mecbur. Reza ile konuşmak zorunda, onu ortadan kaldırmak zorundalar. Massimo bir şeyler sezinlediği, Reza'dan şüphelendiği, gözlerinden şüphe okunduğu için, belki söylediğinden daha fazlasını bildiği için, onun hayatta olduğu her gün acı verecek, varlığı zehir gibi. Mark'ı ondan aldı, kalbini çıplak ellerle yerinden söküp attı. Bloom palyaço hakkında duyduğu şeyleri hatırlıyor. Dunya onun en zorba, en sadist, en vahşileri olduğunu söylemişti. Diğerlerine yaklaşık bir yıl sonra katılmış, onun gelişiyle Bodrum daha da korkunç bir yere dönüşmüştü. İşkenceci sayısı 4'ten 5'e çıkmıştı ve Dunya'nın anlattığına göre içlerinde en kötüsü oydu, Massimo. sempatik polis, yardıma hazır aile dostu, Bloom'un aşığı, mutsuz koca, onu koruyup kollayan, onun böyle biri olabileceğini asla düşünemeyeceği adam. Böyle bir şey yapabileceğini, tecavüz edebileceğini, hamile bir kadını neredeyse kadın bebeğini düşürene ve acıdan ölene dek dövebileceğini. Dunya önce Mark'a sonra Bloom'a onun Elena'nın karnını nasıl yumrukladığını, durmadan bebeğe belki de kendi bebeğine yumruk attığını anlatmıştı. Hepsi Mark'ın telefonundaydı detaylar. Palyaço onları aşağılamak, dövmek için geliyordu. Bazen onlara tecavüz etmiyor, sadece dövüyordu, vuruyor ve gülüyordu. Deli gibi kendinden geçerek, yüksek sesle, kontrolsüzce. Birdenbire Dunya'nın başını tutup yere vururdu. Sadece Dunya gülümsemediği, onun arzusunu yerine getirmediği için. ''Bana gülümseyeceksin kaltak, gülümse dedim sana, yoksa senin için yeterince iyi değil miyim? Bana gülümseyeceksin.'' Sonra onu saçlarından tutup başına kırmızı halı kaplı zemine çarpmaya başlardı. Sertçe, Dunya bilincini kaybedene dek sonra onu yerde öylece bırakıp giderdi. Massimo, iyilik meleği, adaleti ve düzeni sağlayan adam. Mark'la geceler boyu aşağıdaki garajda oturur ve bira içerlerdi. İşten sonra birbirlerinin sırtını sıvazlayıp eğlenen iki adam. Bloom buna hala akıl sır erdiremiyor. Onun Yonick'le neden bir olduğunu, Schönborn'la ve Puh'la, Ludwig'le, neden o adamlarla bir bodruma kapandığını, tüm bunları neden yaptığını... Pislik herif, Bloom'un diyecek başka sözü yok. Ekranda tembel Willy bal yalarken durmadan dilinin ucuna geliyor, dudaklarından dökülüveriyor duyulmadan. Uma ve Nela kıkırdayarak annelerine sokuluyorlar. Pislik herif, Massimo ve bu yapacağım son şey olsa bile öleceksin. 46. Bölüm. Yavaşça açıyor gözlerini, çok yavaş, çünkü ne göreceğini tahmin ediyor. Oradaki şeyi görmek istemediğini biliyor çünkü. Çünkü kokusunu alabiliyor ve duyabiliyor. Dezenfektan soğutucunun motoru solunda tepesinde duran eski floresan lambaların cızırtısı, cesetleri tabutlara koymak için kaldırdığı vinç. Bloom nerede olduğunu biliyor, oraya nasıl geldiğini bilmiyor. Ama hazırlık odasında olduğunu biliyor. Birinin ona vurduğunu, bu yüzden bayıldığını, birinin onu soyduğunu ve masanın üzerine yatırıp sıkıca bağladığını. Teline değen alüminyum soğuk, hareket edemiyor, titriyor, ağzı bantlanmış, gözleri açık. Zihninde parçaları birleştirmeye, neler olduğunu ve neler olacağını anlamaya çalışıyor. Hareket edebilen tek şey başı. Başını sağa sola çeviriyor, gözleri kurtuluşu arıyor, bağırmak istiyor. Oysa duyduğu sadece inilti. Bandın altında dudakları umutsuzca yardım çığlıkları atıyor ağzı. Bunun gerçekten olduğunu, onun yanında yattığını kabul etmek istemiyor. Reza, masada kan, kolları olmayan bir beden, başı yok. Reza ölü, Reza hareket etmiyor. Reza artık ona yardım edemez. Yanındaki sadece ondan geriye kalan et, son sözlerini hatırlıyor, Bloom'a sarılıyor, ellerine dokunuyordu. Şimdi orada öylece yatıyor, kolları bacakları yerde. Bloom'un yaptığı şeyi Reza'ya yaptı o. Bloom'u taklit etti. Bloom bandın altından çığlıklar atıyor ama kimse onu duymuyor. Başını ne çok sağa sola çevirirse çevirsin onu göremiyor. Odada olsaydı onu duyardı, çıt çıkmıyor içeride. Demek ki evde bir yerde. Bloom ayılana dek beklemek istiyor. Çocukların, karlın yanında ne yapıyor onlarla? Bloom'un gözlerinin önüne geliyor, iplerden kurtulmak için çırpınıyor. Onun onlara dokunmasını, onlara bir şey yapmasını istemiyor. Onları korumak zorunda, küçük meleklerini. Hayır, bu olamaz. Birdenbire onu duyuyor, onun odada olduğunu, bir sandalyeden kalkıp yanına geldiğini. Ansızın ayak sesleri, yaklaşan nefesi beklenmedik bir anda yavaşça, hiç acele etmeden geliyor. Bloom korksun, acı çeksin istiyor. Canını yakmak, onu bilinmezliğe terk etmek istiyor. Olduğu yerde duruyor, oynuyor onunla, onu izliyor. Göğüs kafesinin kalkıp inişini, kalbinin giderek daha hızlı atışını, bileklerinin iplerden kurtulmak için çırpınışını, parmaklarının bir kaçış yolu arayışını. Bloom masada çıplak, korunmasız teni, göğüsleri. Ne kadardır yatıyor orada? Ne kadardır gözlerini dikmiş bakıyor ona? Bloom kendi kendine soruyor. onun ona dokunup dokunmadığını, bilinci yerinde değilken ona ne yaptığını, giysileri onları çıkardı, kesip aldı üzerinden, parça parça soydu, belki de bir hediye paketi gibi açıverdi onu. Her şey acı veriyor, her düşünce onun ellerinde olduğu gerçeği, artık hiçbir şey yapamayacağı, artık dümeni elinde tutamayacağı gerçeği, tekne köpek balıklarıyla dolu denizde sürükleniyor. Bloom öleceğini biliyor, pes ediyor, başı hareket etmeyi kesiyor, kıpırtısız kalıyor. Artık kurtulmaya çalışmıyor, orada öylece yatıyor. Gözlerini tavana dikip bekliyor, olacakları bekliyor. Bloom çocukları düşünmemeye çalışıyor, orada olan sadece kendisi. Çocuklar iyi, çocuklara hiçbir şey yapmayacak o. Sadece soğutucunun gürültüsü duyuluyor. Floresan lambalarının cızırtısı, hazırlık odasının tavanının görüntüsü ve güzel şeyleri hatırlayabilme arzusu. Ne olacaksa olsun, başına ne gelecekse gelsin. O artık güzel şeyler düşünecek, Mark'ı düşünecek. Uma dünyaya gelmeden hemen önce Mark'ın ne söylediğini, karnının üzerinde gezinen parmaklarını. Korkuyorum Mark. Neden? Orada karnımda olan şeyden. Korkmamalısın. Ama korkuyorum. Biz birlikteyiz Bloom, hiçbir şey olmayacak. Hiç ama hiçbir şey. Olacak. Ne? Her şey değişecek. Değişim iyidir. Neden? Kriz sona erdiğinde ve ağaçlar yeniden yeşerdiğinde. Ne olur o zaman? Bahar. Mark nasıl da iyi geliyor onu düşünmek. 4,5 yıl önce Mark'ın ona söylediklerini, ona bakışını. Ağaçlar yeniden yeşerdiğinde ve sonra öpüşünü. Ne olursa olsun. Mark yanında. Yanında, çok yakınında. Ne olursa olsun sımsıkı tutup kucaklıyor onu. Gözleri tavana dikili çünkü o yaklaşıyor, çünkü Bloom'un üzerine eğiliyor. Yüzüne yayılan sırıtışı, kıpkırmızı kulaklarına varan plastik ağzı. Sadece gözleri Bloom'un fazla yavaş olduğunu, kazdığı kuyuya kendisinin düştüğünü söyleyen. Masada yatan o değil Bloom. Oyunun galibi o, palyaço, Massimo. Giderek daha fazla yaklaşıyor ve ancak Bloom'un duyabileceği kadar alçak sesle fısıldıyor. Her şey iyi olabilirdi Bloom. Bunların hiçbiri olmak zorunda değildi. Her şeyi yoluna koyabilirdik. Sen ve ben birlikte olabilirdik. Bloom'un korkusu ve o tanıdık ses nasıl da vedalaşıyor Bloom'la. Artık geçtiğin, her şeyin bittiğini söylüyor ona. Neredeyse sevgi dolu bir veda. Onun sevdiğini, onun için her şeyi yapacağını söylüyor Massimo. Maskesini çıkarıyor ve Bloom'un başını ellerinin arasına alıp sıkıca tutuyor. Sımsıkı tutuyor onu. 20 saniye boyunca ağzını Bloom'un ağzına bastırıp öpüyor bandın üzerinden. Sonra bıçağı saplıyor, Bloom kıpırdamıyor. 47. Bölüm. Bloom tüm gece boyunca öylece yatıyor, hazırlık masasının üzerinde hareket etmiyor ama gözleri açık, nefes alıyor. Onun kendisine neler yapabileceğini gece boyunca gözünde canlandırdı. Bloom öğleden sonrayı çocuklarla geçirdi, onlarla ve Reza ile akşam yemeği yedi, sonra buraya geldi, kapıyı kilitledi ve uzandı. Düşünceleriyle baş başa, Bloom en kötüsünü düşünüyor. Palyaço'nun onu bıçakla deşmesini, Reza'yı parçalara ayırışı, ne olabileceğini, onun ona neler yapabileceğini, engel olmak için hemen harekete geçmezse gerçeğe dönüşecek bir kabus. Buna mecbur artık, bekleyemez, hiçbir şeyi riske atamaz. Onun ne bildiğini ne bilmediğini öğrenmek istemiyor. Ona daha fazla kurcalaması, Reza'dan şüphelenmesi için fırsat bırakmamalı. Dudaklarını dudaklarına bastırmadan Bloom onu arayıp buluşmayı teklif etmeli. 2 saate hava aydınlandığında onunla konuşacak. Kontrolü elden bırakmamalı, harekete geçmeli. Ondan önce olmak zorundalar. Reza ile ikisi ondan hızlı olacaklar ya da ölecekler. Saatlerdir masanın üzerinde yatıyor. Yanındaki diğer hazırlık masasında çıplak ihtiyar bir kadın var. Önce onunla ilgilenmesi gerek. Kadının burun deliklerine pamuk tıkarken, saçlarını yıkayıp kuruturken ve tırnaklarının arasındaki pisliği temizlerken bunu nasıl yapacağını düşünüyor. Ona nasıl acı çektirebileceğini, çünkü öylece ölüversin istemiyor. Bloom onu cezalandırmak ve cezasını infaz etmek istiyor. Onu ortadan kaldırabileceği bir yer düşünüyor çünkü onun bir daha evine adım atmasını istemiyor. İhtiyar kadının ağzını dikerken Massimo'nun sonunu planlıyor. Kahvaltıda Reza ile bu konuyu konuşacak, birlikte bir yol bulacaklar. İhtiyar kadını tabutuna yatıracak ve ona veda etmek isteyen yakınlarını bekleyecekler. Günü öylece geçirecek ve akşamı edecekler. Bloom çocuklara bir masal okuyacak ve onları alınlarından öpecek. Onların güvende olmalarını sağlayacak. Bunun için her şeyi yapacak. Bu yüzden tuşluyor Massimo'nun onun numarasını. Gün başladı, dışarısı aydınlık. Üç kez nefes alıp veriyor ve işte onun sesi samimi, riyakar, açgözlü. Bloom, sesini duymak ne güzel. Seninkini de. Bu kadar çabuk aramanı beklemiyordum. Seni görmeyi ne çok istediğimi söylemiştim. Ne zaman? Keşke hemen diyebilseydim ama daha çalışmak zorundayım. Sonra çocuklar. Akşam buluşalım mı? Müsait misin? Senin için her zaman. Baş başa olmayı tercih ederim. Buna sevindim Bloom. Ama nerede? Çocuklar seni benim yatağımda bulsun istemem. Benim evimde. Ya Ute? Evde değil. Nerede? Yok işte. Ne demek istiyorsun? Nerede Ute? Karım iki şişe içki içti, sonra da kendini öldürmeye kalktı.
Ne zaman?
Bir hafta önce.
Ve sen hiçbir şey söylemedin öyle mi?
Söylemedim.
Neden söylemedin?
Bu hiçbir şeyi değiştirmezdi.
Ne oldu peki?
Küvette bileklerini kesti.
Şimdi nerede?
Psikiyatride.
Üzüldüm.
Üzülme.
Ne zaman çıkacak?
Kimse bilmiyor.
Buluşmayı erteleyebiliriz Massimo. Şu sıralar yalnız kalmayı tercih edersen anlayışla karşılarım.
Bu akşam bana geliyorsun.
Emin misin?
Evet.
9 iyi mi?
Beni çok mutlu edersin Bloom.
Bunu çok isterim. Öpüyorum. Görüşürüz.
Sonra kapatıyor telefonu. Dilini ısırmak, bunu söylediği için dilini ağzından koparıp atmak istiyor. Her güzel söz için nefret ediyor kendinden. Var gücüyle duvara fırlatıyor telefonunu ve çığlığını bastırıyor. Kimse onu duymasın, sadece hepsi bitsin istiyor. İyi kalpli Massimo'nun varlığı son bulsun. Tıpkı yanındaki masada yatan ihtiyar kadın gibi. Bloom onu alacalı bir elbisenin içine zorla soktu. Beyaz bluz, önlük, boynunda bir inci kolye, saçlarını örgülü bir topuz yaptı, dudaklarına bir tebessüm yerleştirdi. Mark ile Massimo'nun ne kadar yakın olduklarını hatırlıyor. Massimo hiçbir şeyden şüphelenmemeli. Karısıyla paylaştığı yatakta canının istediği gibi düzüşeceğinden başka bir şey düşünmemeli. Yemek masasında, Ute'nin kan kaybından ölümle burun buruna geldiği küvette, nerede olduğunu fark etmez. O aşağılık herif aletini küçük, aptal Bloom'un içine sokmayı düşünmeli sadece. İstediğini almayı, kutsal kaseyi, en yakın arkadaşının karısını becermeyi. Nasıl da istiyor Bloom'u? Bloom bunu hissediyor. Beni çok mutlu edersin pis herif. 48. bölüm. Hesaplaşma vakti. Dönüşü yok artık. Birinin onu görmesi beklenmedik bir engel çıkması mümkün. Çılgınca planının işlememesi de ölebilir, tutuklanabilir ve sonsuza dek hapsedilebilir. Her şey mümkün ve yine de yapıyor bunu. Bloom böyle istiyor, doğrusunun bu olduğundan şüphe etmiyor. Reza da etmiyor, gerekeni yapacak. Bloom için, Mark için, yük bölmesinde bir örtünün altında yatıyor ve araba durana kadar bekliyor. Bloom cenaze arabasını doğrudan Massimo'nun evine sürüyor. Kadillağı değil, minibüsü. Dikkat çekmemeli. Yanlarında en ucuzlarından amaçlarına uygun bir tabut. Onları görmesini istediklerini için. O ölmeden önce Bloom onunla konuşmak istediği için, gözlerini görmek korkusunu. Yavaş yavaş Banlio'ya dek ilerliyorlar. Ancak 7 yıl oldu Ute ve Massimo burada bir ev yaptıralı. O zamanlar henüz dünya başlarına yıkılmamıştı. Ute henüz içmiyordu. Bahçede bir trambolinleri vardı. Birlikte bir gelecekleri olacağına inanıyorlardı. Çocukları olacağına. Mark ve Bloom eskiden ne çok gelirlerdi buraya. Mangal yapar, beraber olmaktan mutluluk duyarlardı yaz akşamları boyunca. Bloom ta uzaktan görebiliyor evi. Ute yeşilde ısrar etmişti. Ön cephe diğer evlerin arasında parıldıyor, garaj açık duruyor. Bloom onu bir kez daha aradı ve ondan garaj kapısını açmasını rica etti. Görülmek istemediğini söyledi ona. Ute'nin başına gelenlerden sonra dedikodu çıksın istemediğini, dikkat çekmek istemediğini söyledi. Motoru durduruyor ve garaj kapısını içeriden kapatıyor. Reza arabada kalıyor. Bloom eve girene ve Massimo'ya sarılana dek. Sonra arabadan inecek Reza, sessizce eve girecek ve onu yere serecek. Bir demir çubukla kafasına vuracak.
Massimo bilinçsizce yerde yatacak. Onu bantla saracak ve ağzını bantlayacaklar. Sonra onu tabuta koyacaklar. Üzerine örtüler serecek. Tabutta kalan boşlukları onlarla dolduracaklar. Sonra onu sıkıca bağlayacaklar. Tabutu bantla iyice saracaklar. Onun hareket etmesini, kendini kurtarabilmesini engelleyecekler. Ayıldığında bağlarından sıyrılıp kurtulamayacak. Şüpheleri ve korkuları geri geliyor. Massimo bir polis ve şüphelenmek onun işi. Onun yalnız olmadığını, Reza'nın Blum'la gelme ihtimalini hesaba katabilir. Ya olacakları hazırsa, ya onları elinde bir silahla karşılarsa, ya Reza'nın geldiğini duyar ve onun darbesinden kendini kurtarırsa. Blum'un gözlerinin önüne geliyor. Demir çubuğun havada uçuşu, Massimo'nun karşı koyuşu, Reza'yı alt edip ona vuruşu. Blum kapıyı açıyor, düşünmek yok, yürümeye devam. Küçük bir koridordan geçip doğrudan eve giriyor. Massimo'ya sesleniyor, korkuyor, kalbi güm güm atıyor. Kalbini ve onun mutfaktan gelen sesini duyuyor. İçeri gel, güzel bir kırmızı şarap aldım. Blum onu görüyor, karşısında duruyor. Yaptıklarını ona asla hiç kimsenin yakıştıramayacağı, kuzu gibi bir adam. Massimo elinde bir şişe, mantarı çıkarırken kullandığı türbüşon ve iki kadeh. Blum kapıda durup ona gülümsüyor, sonra yanına gidiyor ve ona sarılıyor. Onu yanaklarından öpüyor, acele etmiyor. Massimo kuşkuya kapılmamalı. Kendini güvende hissetmeli. Okşarcasına dokunuyor dudakları onun iğrenç tenine. Ne güzel, baş başayız. Bunu fısıldayarak söylüyor ve sonra geri çekiliyor. Bir saniye daha katlanamıyor o yakınlığa. Zaman kaybetmemeli, riske girmemeli. Çaktırmadan etrafına bakınıyor. Ona tehlikede olup olmadığını söyleyecek bir şeyler arıyor. Sıra dışı bir şey. Her zamankinden farklı bir şey. Bunu onun yüzünde de arıyor. Gözlerinin içine bakıyor. Gözlerini onunkilerden kaçırmıyor. Hala kaçacak zamanı var. Ama ona bakan yüz Mark'ın arkadaşının ki, maskeli çılgın adamın değil, henüz her şey yolunda. Massimo önden oturma odasına gidiyor, Blum onu takip ediyor. Onu müzik dinlemeye, teşvik etmek zorunda, içerisi bu kadar sessiz olmamalı. Bu sessizlikte kapının açıldığı, Reza'nın odaya girdiği duyulabilir. Ondan müzik çalmasını rica ediyor. Müzik ve mumlar beni havaya sokar diyor. Sonra ceketini çıkarıyor, fırlatıp atıyor ve Massimo tuşa basıyor. Müzik, daha yüksek diyor Blum ve ona doğru yürüyor. Onu çekerek kapıdan uzaklaştırıyor, odanın ortasına götürüyor. Elini tutarak onu yönlendiriyor, döndürüyor. Görünen o ki Massimo bir an bile aklına kötü şeyler getirmiyor. Hiçbir şey sezinlemiyor. Sadece Blum'a bakıyor, onu istiyor, ona dokunuyor. Eli Blum'un yanaklarında geziniyor. Bir an geri çekiliyor, yüzünü görmek istiyor. Olağanüstü güzelsin diyor. Sonra yine Blum'u kendine çekiyor. Başı öyle yakın ki Blum onu öpmek zorunda kalacağı anı ertelemeye çalışıyor. Mümkün olduğunca Reza'nın geldiğini görebilene dek az kaldı. Onu oyalamalı, iğrenç arzularına katlanmalı, sadece birkaç saniye daha. Reza'nın onu Blum'un üzerinden çekip alacağından, dilini ağzından çıkaracağından emin olana dek sadece birazcık daha. Oturma odasında döne döne dans ediyorlar dip dibe. Nasıl da kokluyor Massimo onu, nasıl da istiyor. Blum saniyeleri sayıyor ve geride hiç iz bırakmaması gerektiğini düşünüyor. Ne kan ne de Massimo'nun meslektaşlarına burada bir suç işlendiğini söyleyecek herhangi bir şey. Burada bir polisin bayıltıldığını ve kaçırıldığını anlatacak bir şey. Hiç iz bırakmayacak. Hiçbir şey bulamayacaklar. Massimo kolayca yere yıkılacak şimdi. Reza var gücüyle başına vuruyor. Tam da Blum'un dudaklarının onunkilere değdiği anda. Son kez. Çünkü Reza ansızın çıkıyor ortaya. Yüzü, öfkesi ve her şeye son veren o demir çubuk. Tüm o kurgulara, korkuya, her şeye. Sadece o boğuk ses Massimo sırtüstü düşüyor. Blum'un kollarından düşüveriyor. Sanki Reza bir şalteri kapatmış gibi. Palyaço bilincini kaybediyor, yerde kıpırtısız yatıyor. Blum ve Reza hemen işe koyuluyorlar. Her şeyin nasıl daha kolay olacağını düşünecek, hissedecek, sezecek vakit yok. Her şey planlandığı gibi, düşündükleri gibi işliyor. Massimo'yu tabuta koyuyorlar, Reza onu sıkıca bağlıyor. Kapak yok, kendine geldiğinde onları görebilsin diye. Blum mutfağa gidiyor, şarabı lavaboya boşaltıyor ve kadehleri yıkıyor. Dokunduğu her şeyi titizlikle temizliyor. Müziği kapatıyor ve ışığı söndürüp evden çıkıyor. 21. ayrımın sonu. Sayfa 273.